أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli İsra dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretini kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. Hicretin 5. yılındayız. Hicretin 5. yılına kadarki olayları geçmiş derslerimizde birer birer anlatmaya çalıştık. Hicretin 5. yılında karşımıza yine Allah Resulü ile müşrikler arasında amansız bir mücadeleye sahne olan bir savaş çıkıyor. Ve konumuzu da Hendek Savaşı oluşturacak bu savaş. Gerçi siyercilerin genellikle tarihi konusunda ihtilafa düşmüş oldukları bir savaş olsa da biz Hendek Savaşı'nı Hicretin 5. yılında meydana gelmiş bir savaş olarak değerlendirip o şekilde anlatacağız. Tabi Hendek Savaşı ile ilgili bilgiler vermeye geçmeden önce hemen belirtmekte fayda gördüğümüz bir konuyu daha özellikle anlatmak istiyorum. Bu konu içkinin yasaklama konusu. Rabbimiz içki konusunda bir takım aşamalardan sonra Hicretin 4. yılından 5. yılına geçerken işte içkiyi bu şekilde son haliyle, yani Maide suresinin 90. ve 91. ayetleriyle kesin şekline getirmiş ve haram kılmıştır. Daha önce neshedildiği söylenen fakat nesih ile alakası olmayan diğer ayetlerde ise, mesela içkinin ve kumarın durumunu sana soruyorlar. De ki, onlarda fayda da var, günah da var. Fakat günahı faydasından daha çoktur ayeti. Arkasından inen, ey iman edenler, sarhoş bir durumdayken namaza yaklaşmayınız. Ta ki ne söylediğinizi bilinceye kadar ayeti. Ve daha sonra da Maide suresinin bu içkiyi kesin haram kılan ayeti arasında bir nesih söz konusu olduğu söyleniyorsa da aslında bütün bu aşamalar içkinin haram kılınmasına doğru atılan adımlardan ibarettir. Ve objektif bir gözle bakıldığı zaman bile hemen anlaşılacaktır ki içkinin haram kılınması konusunda daha önce inen ayetlerde herhangi bir hüküm yok. İçkinin içilebileceğine dair herhangi bir hüküm yok. Ancak içkinin haram kılınmasına doğru bir aşama, bir tedricilik söz konusu ve ağır ağır içkinin yasaklanması söz konusu oluyordu. Ve bu toplumun gerçekten içerisinde bulunmuş olduğu yanlış durumdan kaynaklanıyordu. Yani gerek Mekke toplumu, gerek Medine toplumunda bulunan insanlar içkiyle öylesine haşir neşir olmuşlardı ki bunun bir çırpıda yok edilmesi, bir çırpıda toplumdan yasaklanıp kaldırılması mümkün değil gibi bir durum arz ediyordu. Ve Rabbimiz de kullarının durumlarını çok iyi bilen bir zat olduğundan dolayı bunların hakkındaki bu durumunu aşamalarla, öncelikle içki ve kumardan soğutmakla, daha sonra içkili bir vaziyetteyken namaza yaklaşmamak suretiyle yasaklama yoluna gitmiş, daha doğrusu bir tedriciliğe başvurmuş, arkasından da kesin hükmünü belirtmişti. İşte içkinin yasaklanması olayda Hendek Savaşı arefesine rastlıyordu. Evet, asıl konumuz olan Hendek Savaşı'na gelelim kıymetli dinleyiciler. Bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi Allah Resulü önce Kaynukaoğulları Yahudilerini, daha sonra ikinci Yahudi kabilesi olan Nadiroğulları Yahudilerini de Medine'den sürgün etmişti. Ve Nadiroğulları ile ilgili Haşr suresinde Rabbimizin beyan ettiği vecihiyle ne Müslümanlar onların çıkacağını zannediyordu ne de kendileri çıkacaklarını zannediyorlardı Yahudiler yani. Ve dolayısıyla neticede Allah'ın öylesine yardımı tezahür etti ki onlar kendi evlerini kendi elleriyle yıkarak Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar. Ve bu Nadiroğulları Yahudileri Medine'den çıkıp Hayber ve Şam taraflarına gittiler, ancak gitmeleriyle fitne çıkarmaları adeta bir oldu. Neden? Çünkü Medine'yi terk edip giden ve adeta gözleri sanki Medine'de arkalarında kalan bu Nadirolular Yahudileri, Allah Resulü ve Müslümanlarla biraz daha mücadeleyi göze aldılar. Biraz daha kendi taraftarlarıyla işbirliği yaparak Müslümanları yok etmeye, Allah Resulü'nün davetini silmeye adeta daha çok azmettiler. Ve bu münasebetle de işte bu Medine'den sürülen Beni Nadir Yahudilerinin Kureyş ve diğer Arap kabileleriyle kışkırtması ile artık neredeyse 10 bin kişilik bir ordu topladığını görüyoruz. Evet, Nadirolular Yahudileri ve çevre kabilelerle işbirliği yapıyor. Arkasından Mekke müşrikleri de zaten bu işte daha önce de denemeleri olmuştu Bedir'de, Uhud'da ve diğer ufak seriyelerde. Zaten onların da böyle bir isteği vardı. Dolayısıyla Nadirolular Yahudileri Müslümanların aleyhine doğacak olan en ufak fırsatı değerlendirme yoluna gidiyordu. Ve özellikle onların liderlerinden Huyey bin Ahtab da bu konuda başrolü oynuyordu. Bütün müşrikleri ve bütün çevre kabileleri Müslümanların aleyhine kışkırtıyordu. Fakat bu konuda karşımıza çıkan en enteresan nokta şudur kıymetli dinleyiciler. Yahudi ve Yahudi mantığı burada yine kendisini gösterecek. Şöyle ki, biz Kur'an'dan anlıyoruz, Allah Resulü'nün hadislerinden de çok iyi anlıyoruz ki, Yahudiler her zaman kendi canlarını, kendi menfaatlerini başkalarının can ve menfaatlerinden daha üstün tutarlar. Ve burada da söz konusu durum aynen ortaya çıkıyor. Her ne kadar Hendek Savaşı'nın hazırlayıcısı olarak Yahudiler ön plana çıkıyor, kışkırtmacı ve müşriklerle işbirlikçi olarak ortaya çıkıyor idiyse de, Nadirolular Yahudileri bu konuda bizzat savaşa katılmak yerine savaşın maddi finansmanını karşılamayı tercih ettiler. Evet, Yahudiler böyleydi. Yani bu noktada kendi canlarına bir şey gelmesin ama başkaları kendi adına savaşsın ve kendi adına savaşan bu insanlara maddi menfaat mi, destek mi lazım, onları hemen yerine getireceklerdi ve Nadirolular da böyle yaptılar. Ha diyeceksiniz, bunun uzantısı bitti mi? Elbette bitmedi. Antiparantez hemen söyleyelim kıymetli dinleyiciler. Bakınız, bugün bile Orta Doğu'nun adeta krallığına soyunan İsrail devleti bile Müslümanları sindirebilmenin yoluna başka birini kullanmak suretiyle gidiyor bakınız. Ne demek istediğimi pek iyi anlarsınız. Müslümanların gerçekten kendi silahlarıyla, kendi güçleriyle sindirilmediğini görüyoruz pekala. Bu konuda başkaları kullanılıyor. Bu konuda yine Filistinli gibi zannedilen ya da Arafat'ın yandaşları gibi görünen ve Müslüman gibi görünen insanların yine Müslümanlara karşı kullanıldığını görüyoruz. Dün Beni Nadir Yahudileri neydiyse bugün İsrail Yahudileri de aynı mantıktan yola çıkıyor. Ben hiçbir zaman kanımı kaybetmeyeyim, canımı kaybetmeyeyim ama bu uğurda başkalarını kullanma imkanı doğarsa hemen kullanayım. Dün müşrikleri, dün Gatafan oğullarını kullanmışlardı Nadirolular Yahudileri, bugün de yine Filistinli insanları, yine Filistinli Müslümanlara karşı kullanma yoluna gitmişlerdir. Evet, bu antiparantez açıklamadan sonra tekrar konumuza dönüyoruz. Nadirolular Yahudileri bu şekilde işbirliğiyle birlikte yalnız kendi maddi finansmanlarını karşılamak suretiyle yaklaşık 10 bine yakın bir ordu teşekkül ettirdiler. Ve bu konuda müşriklerin başvurmuş olduğu bu taktik ve geniş çaplı olarak gerçekleştirecekleri bu saldırıyı haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman yaptığı gibi ashabıyla müşavereye niyetlendi. Ve gerçekten müşavere etti. Ne yapabileceklerini, nasıl bir tedbir alma yoluna gideceklerini onlara sordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının arasında bulunan Selman, İranlı Selman, daha önce peygamberle birlikte ilk sıralarda yer alan, peygamberle birlikte olma konusu ilk sıralarda yer alan Selman bir teklif geliştirir. İleri bir teklif sürer, ortaya bir teklif atar ve der ki, Hendek kazalım. Evet, o güne kadar Arabistan Yarımadası'nda hiçbir harp taktiği olarak, hiçbir harp modeli olarak böyle bir teknik, böyle bir taktik, böyle bir manevra ortaya atılmış değil. Ve Selman'ın bu fikri Allah Resulü ve diğer Müslümanlar tarafından da güzel benimsenir ve Hendek'in kazılması yoluna gidilir. Gerekli malzemeler temin edilir. Henüz anlaşmayı bozmamış olan ve Medine'de henüz bulunan Medine İslam Devleti'nin hakimiyeti altında hayatiyetini sürdüren Kureyza oğullarından da bu konuda bir takım aletler açısından yardım sağlandı. Bil fiil her ne kadar hendeğin kazılmasına bizzat katılmadığı hissedeler, Kureyza oğulları bir takım aletleri vermek suretiyle bu konuda yardımcı oldular. Allah Resulü onlardan bu konuda yardım aldı ve gerçekten kullandı. Hendek kazılmaya sıra gelmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendeği kazacaktı. Ancak hendek denilince hemen aklımıza küçük bir kanalet, küçük bir kanal gelmesin kıymetli dinleyiciler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Selman-ı Farisi'nin teklifiyle kazmaya karar verdiği hendek, gerçekten rakamlarla birlikte bugünün rakamlarına çevrilmek suretiyle ortaya çıktığı zaman kanalın ebatı, boyu, derinliği gerçekten tüyler ürpertici. Ve hem de çok kısa bir mesafede bitirildiğinden dolayı, hem de o günün tekniğini ya da tekniksizliğine rağmen bu şekilde bitirilmesi gerçekten adeta bir destan halinde yazılacak bir olay. Genellikle siyer kitaplarında hendekle ilgili bilgileri bir araya getirdiğimizde, ufak tefek ihtilafları bir kenara attığımızda ve günümüz birimlerine, ölçü birimlerine tekabül eden şekliyle ortaya çıkardığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor kıymetli dinleyiciler. Evet, Allah Resulü ve Müslümanların müşriklere karşı bir savunma taktiği olarak kazdıkları hendeğin boyu 5,5 kilometre boyunda yaklaşık. Ve yine bu hendeğin genişliği 9 metre. Bir tarafından öbür tarafındaki genişliği 9 metre. Ya bu hendeğin derinliği, evet, yarım metre, bir metre falan değil. 4,5 metre derinliğinde bir hendek kazılmıştı. Bu 4,5 metre derinliğindeki hendeğe değil atın girip çıkması, günümüz savaş araçlarının bile girip çıkması neredeyse imkansıza yakın bir durum ortaya çıkarıyor. Ve 5,5 kilometre boyunda, 9 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğinde olan yaklaşık bu hendek, Allah Resulü ve ashabının çalışmalarıyla birlikte 6 günde, evet 6 günde bitirilmişti. Çünkü Mekke'den gelecek bir ordu her an saldırabilirdi. Bunun bir an önce bitirilmesi gerekiyordu. Gece gündüz aç tok denmeden bütün Müslümanlar iş birliği içerisinde el birliğiyle omuz omuza vererek bu hendeği 6 günde bitirmişlerdi. Ve adeta yaklaşık olarak tahmini bir hesaplama yapacağımız durumu göz önüne aldığımız zaman kıymetli dinleyiciler, her kişiye, her 10 kişiye daha doğrusu 40 zira, yani yaklaşık 50-60 santimetreden oluşan ziraattır. 40 zira boyunda bir yer veriliyordu ve Müslümanlar bu şekilde hendeyi kazdılar. Ve tabii müşrikler güzel bir hevesle, sanki Bedir'in intikamını, Uhud'un gerçekten intikamını alma düşüncesiyle Medine'ye doğru akın etmişlerdi. 10 bin kişilik orduydu. Müşriklerin sanki o güne kadar bulamadıkları ve belki de bir daha da bir araya getiremeyecekleri bir orduydu. Ve üstelik bu ordunun içerisinde çevre kabileler de vardı. Ve bu ordu 10 bin kişi olarak Medine'ye saldırıyordu. Düşünceleri Medine'yi tamamen yok etmekti. Ve müşrikler hendeğin yanına geldiklerinde hiç beklemedikleri, hiç o ana kadar görmedikleri bu hendekle karşılaştılar. O da ne? Medine'ye saldırmak için, Medine'yi yok etmek için gelen müşrikler karşılarında hendeği görünce bu konuda çareler aramaya başladılar, düşünmeye başladılar. Ve hendeği geçmek için uğraştılar. Ancak müşrikler günlerce hendeği geçmek için çalıştıkları halde bunu başaramadılar. Ve başaramadıkları ortaya çıkınca, hendeği geçemeyecekleri ve Medine İslam Devleti'ni ve Müslümanları ve onun başında bulunan Peygamber Aleyhisselam'ı yok edemeyeceklerini anlayınca ortaya yine hain düşünceler çıkıyor. Ve bu hain düşüncelerin ortaya çıkışında başrol yine Yahudilerde, yine Huyey bin Ahtap'ta. Evet, yine bu Huyey bin Ahtap, Beni Kureyza'nın anlaşmayı bozması için çaba gösterdi. Ve özellikle de Beni Kureyza'nın reisi Ka'b bin Esed ile bu konuda anlaşma yoluna gitmeye çalıştı. Fakat Kureyzaoğulların reisi peygamberle birlikte anlaşmalı olduğundan dolayı önce anlaşmaya yanaşmadı. Huyey bin Ahtap müşrikler adına ve kendisi Yahudi olması hasebiyle Kureyza oğullarını kandıracağını zannediyordu. Kandırdığı takdirde Müslümanları arkadan vurmayı hedefliyordu. Hendek'in beri yakasında kendileri, öbür tarafında da Kureyza oğulları saldırdığı takdirde Müslümanlar arkadan ve önden iki şekilde sıkıştırılacaktı ve o plana göre de Müslümanlar çabucak yok edileceklerdi. Ve tabi bu durumdan Allah Resulü haberdar olmuştu. İki ateş arasında kalmış Allah Resulü ve gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdi. Hendek mücadelesi öyle 3-5 gün sürmedi. Yaklaşık bir ay yakın bir süre sürdü. Yaklaşık bir ay süre içerisinde bir takım çabalar gösterildi. Müşrikler tarafından Hendek'in bu tarafına geçirilmek üzere. Zaman zaman teker teker de olsa bir takım insanlar öldürüldü. Özellikle Hazreti Ali tarafından da bir müşriğin öldürüldüğü rivayet edilir. Fakat münferit hadiselerdir. Ve öylesine Müslümanlar sıkışık bir duruma geldiler ki, tabi sıkışık duruma gelmenin temelde yatan neden şuydu, Huyey bin Ahtab, yani Nadiroğulları Yahudilerinin lideri, müşrikler adına çaba sarf eden bu kişi, Kureyza oğullarının liderini kandırdı ve Kureyza oğullarını anlaşmayı bozmayı ikna etti. Ve o andan itibaren Allah Resulü'nün zaten Hendek'i kazmak suretiyle karşı taraftaki müşrikleri bozguna uğratma yoluna attığı adımlar daha tam manasıyla hedefine varmadan arkadan Kureyza oğullarının anlaşmayı bozduğu haberi geldi. Allah Resulü Müslümanlardan birini gönderdi. Acaba durum gerçekten öyle mi? Ve durumu öğrendikten sonra Allah Resulü artık durumu bir kez daha ciddiye aldı. Çünkü daha önce düşman bir iken karşıda müşriklerken bu kez bir de arkadan bir düşman çıktı. Ve öylesine zor durumlar yaşandı ki bu ortamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Müslümanların morallarını düzeltmek için sözler sarf ederken, onları takviye ederken, adeta onları zafere özendirirken, zafere doğru yaklaştıklarını müjdelerken ve bir taraftan da Kisra ve Bizans'ın saraylarının Müslümanların eline geçeceğini müjdelerken, diğer taraftan da münafıklar boş durmuyordu. Evet, ve öylesine bir sıkışık durum gelmişti ki, münafıklar Müslümanlarla adeta alay ediyordu. Allah Resulü'nün bu müjdelemelerini hiçe sayıyorlardı ve hep şunu diyorlardı. Muhammed bize Kisra ve Kayser'in hazinelerini vaat ediyor. Oysa hiçbirimiz abdest bozmaya bile giderken kendinden emin değil diyerek Müslümanları ve peygamberi hiçliyorlardı, hiçe sayıyorlardı. Evet, münafıklar Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye gelişinden itibaren özellikle Uhud Savaşı'ndan itibaren ortaya çıkan münafıklar burada da kirli yüzlerini ortaya koydular. Ve Peygamber Aleyhisselam'dan özellikle Hendek kazarken de izin istediler. Bir takım bahanelerle Medine'ye dönmeyi, orada aileyle birlikte kalmayı istediler. Hendek kazmaktan kaçtılar. Ve de Kureyza oğullarının da artık anlaşmayı bozdukları da ortaya çıkınca bu kez münafıkların dayanacak halleri kalmamıştı. Ve artık burada kalınmayacaktı. Çünkü kendi ifadeleriyle artık tuvalete giderken bile emin değillerdi kendilerinden. Nerede kaldı peygamberin müjdesi diyerek kendi kendilerini korkutuyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen Müslümanlarla birlikte ve Müslümanlarla peygamberlerinin emrinde aynı kanaatlerini, aynı düşüncelerini taşıyorlardı. Yani zafer düşüncelerini. Yani biz eğer Allah'ın gerçekten ordusu isek, eğer gerçekten biz Allah'ın kelimesini yüceltmek için çaba sarf ediyorsak ve müşrikler de bizim bu durumumuzdan dolayı bize saldırıyorlarsa Allah'ın bizimle birlikte olmaması için hiçbir neden yok diyorlardı. Ve buna inanıyorlardı gerçekten. Ancak Allah Resulü öylesine bir sıkışık duruma geldi ki namazlarının bazısını, bazı rivayetlere göre bir vakit namazı ki ikindi namazı olduğu söyleniyor, kazaya bırakmış olduğu da rivayetler arasında. Ve Allah Resulü bu konuda da şöyle bir beddua yapıyordu. Aslında Allah Resulü kimseye beddua yapması adeti değildi. Fakat buraya bir bakıyoruz ki Allah Resulü şöyle dua ediyordu. Allah onların evlerini ve mezarlarını ateşle doldursun. Bizi orta namazı yani ikindi namazından alıkoydular diye beddua ediyordu. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Hendek kazarken, Hendek kazma sırasında göstermiş olduğu ashabla birlikte çalışma örneği bizim gerçekten üzerinde durmamız gereken bir konu kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hendek kazma sırasında ya da Kureyza oğullarının anlaşmayı bozdukları o sırada kendisi için özel bir tedbir almadı. Kendi ailesi için özel bir koruma tedbiri almadı. Herkes neyse o da aynı şekilde davrandı. Herkes gibi onun da canı tehlikedeydi ancak Peygamber aleyhisselam kendisini toplumun bir kenarına atmadı. Ben şöyle oturayım, ben korunayım, ben kendi canımı korayım da diğer Müslümanlar da kendi hallerine baksınlar demedi. Ve üstelik Allah Resulü sahabeyle birlikte hendeğin kazılmasına da bizzat iştirak etti. Hem de öyle bir iştirak ki günlerce belki saatlerce aç olarak kaldığını hissettirmemek için zaman zaman karnına taş bağladı da oluyordu Allah Resulü'nün. Ve bu peygamber kendisini ashabın tepesinde görmüyordu. Onlara kuş bakışı bakıp seyretmiyordu. Onlarla birlikte adeta balyoz sallıyordu. Onlarla birlikte toprak çekiyordu. Onlarla birlikte hendeğe inip çıkıyordu. Onlarla birlikte terliyordu. Onlarla birlikte acıkıyordu. Ve Müslümanlar kendisini bir tarafa oturup dinlenmesini istediklerinde de kendisi kabul etmiyordu. Günümüzün liderleri gibi, günümüzün patronları gibi ya da günümüzün efendi kisvesine bürünen insanları gibi yapmıyordu Allah Resulü. Peygamberdi, Allah'ın en çok sevdiği kuldu, Allah'ın seçtiği bir insandı ama olsundu. Ashabla birlikte çalışmaktan da hiçbir zaman çekinmiyordu. Hatta ashabtan birisinin kendisini davet etmesi üzerine, evet sadece kendisiyle birlikte 3-5 ashabı yetecek kadar yemeği olduğundan dolayı küçük bir grubu davet etmesine rağmen Allah Resulü kendisi yalnız gitmiyordu. Ashabını da düşündüğünden dolayı onların da gelmesini teklif ediyordu. Ve gerçekten bu davete ashabın tümünü çağırmıştı. Bir istirahat, bir mola vermesi neticesinde o yemekten bütün ashaba dağıtıyordu. Allah Resulü'nün mucizelerinden birisi gerçekleşiyordu. Bir tencere yemek bir orduya yetiyordu ve Allah Resulü bu konuyu da düşünmüştü. Olmazdı tabi Allah Resulü'nün tek başına gidip yemek yemesi, ashabının da orada aç bir vaziyette, sefil bir durumda hendek kazması kabul edilecek bir durum değildi. Bu başka insanların şanına yakışırdı belki. Belki başka liderlerin, başka efendilerin şanına yakışırdı ama Allah Resulü topluma örnek olacaktı ve o bu şekilde yapmıyordu. Tepeden ayak ayak üstüne atıp da bir sandalyenin bir koltuğun üzerine oturup şunu şunu yapın diye emretmiyordu. Bizzat kendisi de dolaşıyordu, kontrol ediyordu ve çalışıyordu. Hatta zaman zaman Müslümanların güçlük çektikleri, açmakta ya da kırmakta güçlük çektikleri hendeğin bölümlerine bizzat kendisi iniyordu ve Allah'ın inayeti ve desteğiyle de o engel olan Müslümanların aşamadığı, kıramadığı, açamadığı yerleri bizzat kendisi açıyordu. Allah Resulü böylesine bir çalışma azmiyle hendeği bitirmişti. Evet, bu hendekle ve bu azimle ve bu peygamber ve Müslümanlar arasındaki diyalogla bu şekilde kazılan hendeğe karşı gelen, hendeğin yanına gelen müşrikler neye uğradıkları şaşırdıklarında günlerce uğraştılar. Teşebbüs ettiler. Kureyza oğulları anlaşmayı bozdurdular. Allah Resulü de tabii onlara karşı artık gerçekten çok sıkışık durumda kalmıştı. Ve neticede ashabına topladı. Aklından geçen bir düşünceyi onlara söylemek istedi. Evet, Allah Resulü Müslümanları sanki deniyor gibiydi. Ya da onların düşüncelerini alıyordu. Çünkü önde 10.000 kişilik bir müşrik ordusu, arkada silahları ve teçhizatlarıyla mükemmel bir şekilde donanımlı olan Kureyzeoğulları Yahudileri. Bu durumda Müslümanların yapacakları çok az şey vardı. Ve Allah Resulü Müslümanlara şunu teklif etti. Geliniz dedi, bu durumda yapacağımız bir şey yok. Ne dersiniz? Gatafan oğullarına mesela Medine hurmalarının, hurma mahsullerinin 1/3'ünü verelim. Onlara bu konuda karşılığını verelim. 1/3 hurmalıklarını verdikten sonra onları savaştan vazgeçirelim ve dolayısıyla karşımızdaki düşmanın gücü zayıflar diye teklif etti. Ama o da ne? Ashab, özellikle Ensar, Medine'nin yerlilerinden birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bunlar da Sa'd bin Muaz ile Sa'd bin Ubade idi. Ensar'ın ileri gelenlerinden. Bunlara bu görüşü açtığında Allah Resulü bu ashab-ı kiramdan bu iki zat peygambere dediler ki ya Resulallah bu görüş senin kendi görüşün mü yoksa vahiy gereği mi bu görüşü alıyorsun? Eğer Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'ye göre Eğer bu görüş peygamberin kendi şahsi görüşü ise kabul edilecek bir görüş değildi. Yok eğer bu görüşü Allah kendisine bildirmişse artık itiraz edilecek bir durum da yoktu. Semi'na ve ata'na diyecekti. Duyduk ve itaat ettik demek zorunda kalacaklardı. Ve sordular. Ya Resulallah, yani bu görüş senin mi yoksa Allah'tan mı dediler. Allah Resulü bu görüşün kendisine ait olduğunu söyledi. Evet, bu görüş bana aittir. Allah'tan bir vahiy olarak gelmemiştir. Dediklerinde bu Ensar'ın ileri gelen kahraman mücahit ashabları, ashab-ı kiramı dedi ki, ya Resulallah biz ölünceye kadar savaşırız, hurmalıklarımızı onlara veremeyiz. Allah Resulü de vazgeçti, diretmedi. Mutlaka vereceksiniz demedi. Bu bir teklifti. Ve belki de, evet belki de Allah Resulü onların savaşa karşı metanetini ölçmek istiyordu. Tabii bu çok önemliydi kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü onların savaşa karşı azimlerini denemek istiyordu. Böylesine sıkışık bir durumda olmasına rağmen acaba ashab savaşma azminde mi değil mi? Vaz mı geçecek yoksa savaşma kararı alacaklar mı? Bu konuyu öğrenmek istiyordu. Bu bütün olumsuzluklara rağmen eğer savaşma kararında iseler, yani hurmalıklarını vermek taraftarı değillerse bu insanlar bunlarla savaşılacaktı ve pes edilmeyecekti. Allah Resulü bu durumu da öğrendikten sonra vazgeçti bu teklifinden. Evet kıymetli dinleyiciler, Hendek Savaşı'nda bütün bunlar olurken gerçekten ciddi manada bir çatışma, bir çarpışma olmadı. Sadece münferit bir takım hadiseler oldu ki Hazreti Ali de Amir bin Abdüvvet adında bir müşriği öldürmüştü, o kadar. Ve Müslümanlar Hendek'in bu tarafında sürekli nöbet tutuyorlardı. Müşriklerin Hendek'in beri yakasına geçmelerine mani olmaya çalışıyorlardı. Çoğu zaman da mani olmuştu. Evet, günlerce sürdü. Hendek ve Hendek mücadelesi ve gerçi savaş demesek bile günlerce yaklaşık bir ay süren bir mücadeleydi bu. Hendek mücadelesi artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşmaktaydı. Ve bir de bakıyoruz ki Rabbimiz burada da tıpkı Uhud'da, tıpkı Bedir'de Resulünü, elçisini yalnız bırakmadığı gibi burada da Allah elçisini yalnız bırakmıyordu. Ve burada hemen iki tane mucize, iki tane yardım şekli gündeme geldi. Hendek mücadelesi devam ederken Allah Resulünün ve Müslümanların imdadına yetişiyordu. Ve o imdatlardan, o yetişme, imdada yetişme türlerinden bir tanesi şu şekilde gelişiyordu kıymetli dinleyiciler. Her şeyin, evet her şeyin Müslümanların aleyhine olduğu bir sırada Nuaym bin Mes'ud adında birisi, müşrik saflarında olan bu zat Müslüman olmuştu. Çünkü bir gün değildi, artık günlerce devam etmiş bir mücadele içerisinde Nuaym bin Mes'ud Müslüman olmuştu. Fakat Nuaym bin Mes'ud'un Müslüman olmasından kimsenin haberi yoktu. İslam olduğunu, Müslüman olduğunu gizlemişti. Ve hemen bir fırsatını bularak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ne yapabileceğini söyledi. Müslüman olduğunu ve bu konuda Müslümanlara nasıl yardımcı olabileceğini söyledi. Elbette hiç beklenmedik bir sırada. Artık ümitlerin kesildi demeyeceğiz ama hiçbir şey yapılamayacağı bir sırada, bütün şartların Müslümanların aleyhine olduğu tezahür ettiği bir sırada, böyle bir şahsın gelip peygambere böyle bir şey söylemesi kadar Müslümanları ve peygamberi sevindiren bir başka husus yoktu. Ve peygambere teklif etti. Ne yapabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Allah Resulü de harbin hile olduğunu, harp yapmanın hile yapmak olduğunu ve gücü yeterse müşriklerin savaştan vazgeçirilmesi için propaganda yapmasını istedi. Ne yapacaksan yap, müşrikleri savaştan, bu mücadeleden, bizi sıkıştırmalarından vazgeçirmeye çalışırsan bize yapacağın en büyük yardım budur dedi. Allah Resulü'nün bu teklifini hemen değerlendirmeye alan Nuaym bin Mes'ud, kimsenin kendisinin Müslüman olmasından haberi olmadığını da fırsat bilerek işe başladı. Ve hemen bir plan ortaya koydu. Bu plana göre Nuaym önce Kureyza oğullarına gidecekti. Anlaşmayı bozmuşlardı bunlar. Yahudilerdi. Kureyza oğullarına gidiyordu ve onlara bazı nasihatlarda bulundu. Bu yeni Müslüman olan fakat kimsenin Müslüman olduğundan haberi olmadığı bu şahıs, müşriklerden rehin olarak bazı kimseleri almadan savaşa girmemeleri konusunda onları ikna etti. Evet, Kureyza oğullarına gidiyor ve diyor ki, bakın diyor, onlardan rehin alın. Onlardan bir rehin alın ki birkaç rehin alın ki onlar hemen vazgeçmesinler, sizi burada kendi halinize baş başa bırakmasınlar. Ya yoksa durumunuz perişan olur dedi ve nasihat de etti. Ve Nuaym'ın sözü de onlar arasında geçerliydi. Çünkü Nuaym'ın Müslüman olduğunu bilmiyorlardı ve üstelik Nuaym daha önce de Kureyzaoğullarından ileri gelen özellikle reislerin içki ve eğlence arkadaşları olunca sözünü dinlediler. Hakikaten yav dediler, biz bu peygamberle karşı anlaşmayı bozduk. Peki yarın bunlar bizi terk edip gidecekler. Hendek'in öbür tarafına Mekke'ye gidecekler. Burada kalacak biziz. Öyleyse gerçekten bu arkadaşımızın söylediği doğru. Onlardan rehin alalım. Hemen Nuaym bin Mesud bu fikrinin tuttuğunu görünce hemen Kureyş tarafına geçiyordu. Gizli bir şekilde geçti ve geliyordu. Müşriklere de başka türlü şey söyleyecekti. Kureyş'e de geldi ve Kureyş'le birlikte savaşa katılan diğer Gatafan adındaki kabile de geldi ve şunu söylüyordu. Kureyza Yahudilerinin savaşmaktan vazgeçtiklerini söyledi. Ve onların savaşmaktan vazgeçmelerine sebep olan da sizin kendilerini bırakma korkunuz. Yani siz burayı bırakıp giderseniz hallerin nice olur diyen dişe diyorlar. Ve dolayısıyla gelecekler sizden rehin isteyecekler dedi. Rehin istedikleri zaman da sakın ha onlara rehin vermeyin, kimseyi vermeyin çünkü onlar öldüreceklerdir diyerek bu sefer bu tarafı kızıştırdı. Ve gerçekten her iki taraf da karşı tarafın birbirlerinden haberleri yoktu. Nuaym bin Mesud'un kurduğu bu harp hilesi Allah Resulü'nün direktifleriyle kurmuş olduğu bu hile gerçekten tutuyordu. Ertesi gün Kureyzaoğullarındaki Yahudiler bunu istemeye geldiklerinde, yani daha önce kendilerine söylenmiş olan rehini istemeye geldiklerinde müşrikler Nuaym bin Mesud'un doğru söylediğine inandılar. Gerçekten dün bize böyle söylemişti Nuaym. Gerçekten eğer böyle bir şeyden haber olmasaydı bunlar gelip istemeyeceklerdi diye durumun farkına vardılar. Ve de inandılar. Ama bu rehin verme olayını kabul etmediler. Bu olmaz dediler. Araları ayrılarak bu sefer güçleri zayıfladı. Öbür taraf rehin vermeyince Kureyzaoğulları da savaşmaktan vazgeçti. Tabi diğerler de onlara karşı artık bir şey yapacak durumda değillerdi. Çünkü harp hileydi. Allah Resulü'nün emriyle ve Allah'ın da son anda gönderdiği bu yardımla mesele halledilmiş oluyordu. Bu gerçekten Hendek mücadelesi boyunca Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara göndermiş olduğu en büyük yardımlardan bir tanesiydi. Kolay bir şey değil kıymetli dinleyiciler. Arka tarafta kendilerini sıkıştıran Kureyzaoğulları gibi güçlü bir Yahudi kabilesini savaştan çekmek, savaştan vazgeçirmeye çalışmak basit bir iş değildi. Ve bu yeni Müslüman olan şahıs sayesinde Allah Resulü'nün de müsaadesiyle savaştan vazgeçildi ve bu Allah'ın gösterdiği, gönderdiği en büyük mucizelerden bir tanesiydi. Bir diğer özellik, Hendek mücadelesi sırasında, özellikle kuşatma sırasında bir gece soğuk ve şiddetli bir rüzgar gönderdi Allah. Bunu da Kureyş'in çadırları söküldü bu rüzgarla ve bu fırtınayla. Adeta kapları ters çevrildi. Tepe taklak oldular. Ve bu durum hakkında bilgi almak üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi görevlendirdi. Huzeyfe müşriklerin Mekke'ye döndüklerini Allah Resulüne haber verdi ve ertesi günde Müslümanlar artık Medine'ye döndüler. Ve bu şekilde de hiç yokken ortada, hiçbir belirti yokken, hiçbir fırtına, hiçbir yağmur, hiçbir kasırga belirtisi yokken birden gecenin yarısı bir fırtına koptu ki Kureyş'in çadırları uçtu, artık kendileri çırılçıplak meydanda kaldılar, yiyecekler de zaten bitmişti. Çünkü beraberinde olan diğer kabileler yiyeceklerini sınırlı getirmişlerdi. Şöyle hesaplıyorlardı, biz bu orduyla gidersek Mekke'de 3-5 gün içerisinde meseleyi halleder, döner geliriz. Bilemiyorlardı 30 gün veya 40 gün süreceğini ama geldiklerinde artık yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Ordu artık perişan duruma gelmişti. Çünkü 30 gün bekleyeceklerini hiç akıllarından geçirmemişlerdi. Hani bazen bakarsınız, mesela günümüzde de bu tür olaylar tezahür edilir ortaya çıkıyor ya, mesela Rus ordusunun Çeçenistan'a müdahalesi aynı şekilde olmuştu. Gireriz, 2 saate gireriz bir taraftan öbür taraftan çıktık mı elimizi kolumuzu sallayıp geliriz ve bakıyoruz ki hala bu cihat devam ediyor fakat hiç de bir taraftan girip bir tarafta çıkmadıkları net bir şekilde herkes görüyor. Ve işte Hendek Savaşı'na kadar gelen Medine yakınlarına gelip Hendek olayla karşılaşan müşrik ordusu da aynı duruma düşmüştü. Ve perişan bir vaziyette Medine'yi Hendek mücadelesini terk edip adeta boyunlarını kaşıya kaşıya gerisin geri döndüler. Ve Müslümanlar da burada bir zafer diyebileceğimiz şekilde Medine'ye dönmüş oldular. Evet kıymetli dinleyiciler, bu Hendek Savaşı sırasında meydana gelen bu olaylardan bir takım çıkarımlar da yapabileceğiz elbette. Öncelikle Hendek'in kazılması olayı. Bu bir taktikti kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü ashabın teklifiyle, ashabın ortaya attığı bir fikir neticesinde böyle bir taktiğe başvurmuştu. Diyeceksiniz ki Allah Resulü Allah'ın yardımını almasını garantilemesine rağmen neden böyle bir tedbire başvurmuştu? Böyle değil miydi? Bedir Savaşı'na çıkarken de tedbir almamış mıydı? Bedir kuyularının sularını boşaltmamışlar mıydı? Uhud Savaşı'na çıkarken orduyu yerleştirmemiş miydi? Ya da savaş vaziyeti alacağı zaman Müslümanların en güzel bir şekilde yerleştirilmesi konusunda bütün tedbirleri almamış mıydı? Aynı şekilde bu da bir tedbirdi. Yani nasıl olsa Allah bana zaferi nasip edecek, öyleyse burada oturalım, sadece bekleyelim demenin bir anlamı yoktu. Allah Resulü bütün tedbirleri alıyordu. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle birlikte Hendek'i kazması gerçekten bizim açımızdan çok çok daha önemli bir örnek. Hiç ayrım gözetmeden, yönetici yönetilen, lider ve kadro meselesi gündeme getirilmeden aynı şekilde çalışıyor. Kendisini Müslümanlardan ayırt etmiyor. Koruma olarak kendisine farklı bir koruma tahsis etmiyordu Allah Resulü. Ve yine Gatafan ile barış yapmak için sahabiye yaptığı teklif Allah'ın yardımına olan itimatlarını denemek içindi. Başka bir amaca yönelik değildi. Allah Resulü bu Medine hurmalıklarını verelim, öyleyse o şekilde kurtularım düşüncesi de değildi. Onların savaşıp savaşamayacaklarını, bu konuda dayanıp dayanamayacaklarını kontrol etmek için söylüyordu bunu. Başka bir amaç değildi elbette. Şunun için de bunu söylemeye çalışmamız gerekecek bakınız. Bazıları yani gerektiği şartlarda ve durumlarda Müslümanlar gayrimüslimlere acaba cizye tipi şeyler verebilir mi? Canlarını kurtarmak açısından fidye verebilirler mi? Parasal bir takım fidyeler verebilirler mi diye bir takım düşünceler ortaya atılıyor ki elbette Allah Resulü'nün buradaki bu teklifi yapılmış bir teklif değil. Ya da icra makamına konmuş, icraya konmuş ya da teorik pratik olarak uygulamaya konmuş bir uygulama değil elbette. Böyle olmayınca tabii ki böyle bir çıkarım yapmamız mümkün değil. Yani Müslümanlar sıkıştıkları zaman Yahudilere ya da Hristiyanlara cizye türü bir şeyi verme konusunda elbette İslam'ın bir emri bir ruhsatı yoktur. Yine Allah Resulü ve ashabı bu savaşta da diğer savaşlarda olduğu gibi Bedir'de ve Uhud'da olduğu gibi aynı sebep ve vasıtaya sığındılar. O da Allah'tı. Sadece Hendek'e güvenmediler. Hendek kazmaları ya da Hendek'i kendilerine siper edinmeleri Allah'ın yardımının gelmesini bir tarafa attıkları anlamına gelmiyordu. Evet, tedbiri alacaktı Müslüman ve peygamber de bu konuda böyle yapmıştı. Tedbiri alacaktı. Ancak tedbirin ya da takdirin sonucu Allah'a ait olacaktı. Ve önemli olan, en önemli olan husus artık şuydu kıymetli dinleyiciler. Artık bundan böyle Müslümanlar savunmada kalmayacaklar, artık taarruz dönemi başlayacaktı. Allah Resulü'nün şu sözü de bunu gösteriyordu. Hendek Savaşı sonrasında Allah Resulü'nün şu sözü gerçekten üzerinde durulması gereken bir söz. Artık bundan böyle biz Kureyş'e savaş açacağız. Onlar bize karşı savaş açamayacaktır. Biz onların üzerine sefer edeceğiz demeye başladı Allah Resulü. Ne demek yani? Evet kıymetli dinleyiciler. Hendek Savaşı ile birlikte artık Müslümanların savunma savaşı dönemi bitmiş. Artık Müslümanların savunmada kalacakları durum geride kalmış. Bundan böyle Müslümanlar artık Mekke'ye doğru sefer ilan edecekler. Artık bundan böyle Mekkeliler kendilerini savunmaya başlasınlar. Bundan böyle Müslümanlar başları dik artık Mekke'ye doğru hücum edebilecekler. Artık bu bunun göstergesiydi. Ve Hendek Savaşı denince aklımıza gelecek en önemli husus da bu olmalı. Evet, Müslümanların artık savunma savaşını bırakıp taarruza geçmeye başladıkları dönem hangi dönem diye bir soru gelirse gündeme, evet bu dönem ya da bu savaş Hendek Savaşı ile birlikte olmuştur ve Müslümanlar artık savunmada değil taarruzda olmuşlardır. Evet kıymetli dinleyiciler, Hendek Savaşı'ndan sonra müşriklerin Mekke'ye dönmesiyle birlikte Allah Resulü ile birlikte ashab-ı kiram da Medine'ye döndüler. Fakat bir de baktılar ki daha Medine'ye varmadan ya da Medine'ye vardıklarında daha zırhlarını çıkarmadan Cebrail geliyordu. Ve henüz zırhlarını çıkarmadıklarını, çünkü Cebrail ile birlikte görünmeyen Allah'ın ordusu da vardı, orada savaşa katılmıştı bizzat. İşte daha doğrusu mücadeleye katılmıştı bizzat. İşte Cebrail geliyordu ve biz daha zırhlarımızı çıkarmadık. Size ne oluyor? Peki neresiydi hedef? Cebrail peygambere artık Kureyza oğulları yurdunu hedef gösteriyordu. Çünkü çok büyük bir hıyanet yapmışlardı. Anlaşmayı bozmak suretiyle Müslümanlara adeta kan kusturmuşlardı. Günlerce Müslümanların en zor şartlar altında günlerini geçirmelerine sebep olmuşlardı. Ve bu affedilecek bir durum değildi. Ve Cebrail aleyhisselam peygambere hedefi göstermişti. Kureyza oğullarının yurduna gidilecekti ve onlara gereken dersler de verilecekti elbette. Allah Resulü Cebrail'in bu hedef göstermesiyle birlikte zırhını çıkarmadan, hatta şöyle bir emir buyurarak hemen Kureyza oğulları yurduna gidiyordu. Allah Resulü şu emri verdi: kimse namaz kılmasın, İkindi namazını Kureyza oğulları yurdunda kılacağız dedi ve Müslümanlara hiç oturma fırsatı tanımadı. Çünkü iş çok önemliydi. Evet, Kureyza oğullarına süre tanıdı. Otursunlar, düşünsünler, karar versinler. Ve onlar 25 gün boyunca bazı rivayetlere göre kuşatma altında kaldı. Ne yapıp edeceklerine bir türlü karar veremiyorlardı Kureyza oğulları. Çünkü kendileri de ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Yaptıkları işin affedilecek bir iş olmadığını da çok iyi biliyorlardı. Ve Kureyza oğulların reisi Ka'b bin Esed bazı tekliflerde bulundu. Gelin dedi Yahudilere, peygambere tabi olalım, teslim olalım, onunla birlikte burada hayatımıza devam edelim. Ama olmaz dediler. Peki başka bir teklif, gelin çoluk çocuğumuzu öldürelim, kadınlarımızı öldürelim ve gözümüz arkada kalmasın diye bunları yapalım ve peygamberle ve Müslümanlarla birlikte ölünceye kadar çarpışalım dediler. İyi ama biz zaten onlar için yaşamıyor muyuz diye bu teklif reddedildi. E peki öyleyse biz Müslümanların gafil oldukları bir sırada aniden saldıralım ve ölünceye kadar da onlarla savaşalım. Fakat bu teklif de pek kimsenin cesaret edemediği, yapmaya cesaret edemediği bir teklifti. Neticede artık başka bir teklif gündeme geldi. Nasıl olsa bir türlü karar veremiyorlardı. Bu kez Müslümanlardan, ashab-ı kiramdan Sa'd bin Muaz'ın huzurunda muhakeme olmayı kabul ettiler. Allah Resulü onlara söyledi: nasıl bir karar vermemizi istersiniz? Onlar da Sa'd bin Muaz'ı çok iyi tanıyorlardı. Çünkü yıllarca beraber yaşamışlar. Onun doğruluğunu ve dürüstlüğünü çok iyi biliyorlar. Ve Sa'd bin Muaz da Tevrat'ı çok iyi bilen birisi. Tevrat'ın hükümlerini çok iyi bilen birisi. Onların yaşantısını, hal ve davranışlarını çok iyi bilen birisi olunca o da tabii ki hakem olarak kabul edildi onlar tarafından. Fakat Sa'd bin Muaz Hendek Savaşı'nda atılan bazı oklarla yaralanmıştı. Ufak bir yarası vardı ve bu yarayla birlikte zor da olsa bu hakemlik yapacağı yere geldi. Hakem olarak onu kabul etmişlerdi. Ne söylese kabuldü. Ve bir de bakıyoruz ki Sa'd bin Muaz bildiği kadarıyla onların hükümlerine göre hüküm verdi. Evet, karar Sa'd bin Muaz'a göre şöyleydi. Onlar da artık bu kararı reddedemeyecekti. Şöyle diyordu Sa'd bin Muaz: eli silah tutan bütün erkekler öldürülecek. Kadın ve çocukların da esir alınması sağlanacak. Geriye kalan malları da Müslümanlara ganimet olarak onlar arasında dağıtılacaktır. Bu bir hükümdü. Ve Allah Resulü de zaten bu hükmü biliyordu. Sa'd bin Muaz bu hükmü verince Allah'ın hükmü de zaten böyledir diyerek bu hükmü tasdik etmişti. Yahudiler de çok iyi biliyorlardı. Bu şekilde bir hükmün çıkacağını biliyorlardı belki de. Ancak Allah onların öldürülmesini takdir ettiyse kendi elleriyle takdir etmişti. Kendi elleriyle öldürülmelerini takdir etmişti ya, Tevrat'ın hükmü uygulamaya konuldu. Kazılan hendeğin kenarına teker teker eli silah tutan Yahudiler getirildi ve boyunları vuruldu, öldürüldü. Başta Huyey bin Ahtab da aynı şekilde getirilmişti. Özellikle Hendek mücadelesini, Hendek savaşının kışkırtıcısı olan Huyey bin Ahtab da getirildi ve Hendek'in yanına getirildi. Ve peygamberin karşısına dikildiği zaman bile bakınız, Huyey bin Ahtab peygambere aynen yine nefretlerini, yine kin dolu, öfke dolu sözlerini söylemekten çekinmiyordu. Ve Huyey bin Ahtab da aynı şekilde öldürüldü. Kadın ve çocukları esir alındı Diğer malları da ganimet olarak Müslümanlar arasında taksim edilmişti. Ve böylelikle de daha önce Medine'den sürülen diğer kardeşleri gibi, Kaynukaoğulları gibi, Nadiroğulları gibi bu kez de Kureyzaoğulları hicretin 5. yılına geldiğimizde Medine'yi terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü artık yavaş yavaş Medine'de otoriteyi sağlama yoluna gitti ve kesin otoriteyi sağlamış olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan böyle deminki şekilde ifade ettiğimiz gibi savunma savaşı dönemi bitmiş, artık Mekke'ye gözdağı verme, Mekke'ye hücum etme döneminin geldiğini de artık ilan ediyordu ve zaten bundan böyle de müşriklerin kıpırdanacak halleri kalmamıştı. Artık bu şekilde bir orduyu toplayacak, toparlayacak bir durumda olmadıklarını da onlar da pek alabiliyorlardı. O yüzden bundan böyle artık mücadele Müslümanların sürekli lehine olacak ve sürekli bundan böyle de müşrikler kendilerini savunma durumunda kalacaklar. Bundan böyle kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle Mekke'ye doğru savunma değil, taarruz ve saldırı hedefi ya da Mekke'nin üzerine yürüme hedefi olarak bir 5 yıl daha görmeye çalışacağız. Önümüzdeki dersimizden itibaren özellikle Hendek Savaşı'nın ve Kureyzaoğulları'nın savaşının Kur'an açısından bir yorumunu, Ahzab suresinde anlatıldığı şekilde bir yorumunu vermeye çalışacağız. Zamanımızın yetmemesi sebebiyle, kafi gelmemesi sebebiyle bu ayetlerle ilgili Ahzab suresinin Hendek Savaşı ile ilgili bölümünü önümüzdeki derse bırakıyoruz. Allah nasip ederse önümüzdeki derse buradan itibaren hicretin 6. yılından itibaren Allah Resulü'nün siretini tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Rabbimizin tekrar bir dahaki derste birlikte olmayı nasip etmesini temenni ediyoruz ve bu temennilerle, bu duygularla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun kıymetli dinleyiciler.